Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 4 Mordad 1402, Hicri Kameri 8 Muharrem 1445 ve miladi 26 Temmuz 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Siyasal analist Sayın Ercan Durapçı ile Ukrayna gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura Destanı'nın şehit ashabı, Türkiye gündemi ve kalıcı turizmli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Libya ile ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız açıklamasında bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğimiz devam ediyor dedi. İran İHA'ları Bolivya'nın ilgisini çekiyor. Erdoğan, Abbas ve Hani ile görüştü. Siyonist rejimde protestolar sürüyor. Ve Rus yetkili Reş-Astara demiryolu projesinin 2028'de tamamlanabileceğini belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, sosyal medya Twitter hesabından Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Bakan Emir Abdullahyan'ın yaptığı paylaşımda şunlar belirtiliyor. Bugün 25 Temmuz meslektaşım Sayın Necla El Menguş'a ev sahibi yaptım. Bu üst düzey bir Libyalı yetkilinin 17 yıl sonra İran'a yaptığı ilk ziyarettir. Ticari, ekonomik, sanayi, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği yapmak için ortak karara vardık. Bu İslam ülkesinde istikrarın yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İkili ilişkileri geliştirmeye kararlıyız ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş ile görüşmüştü.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı işbirliği Mart ayında yayınladığımız bildiri çerçevesinde devam ediyor dedi. İran'ın nükleer faaliyetleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yapılan işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı işbirliği Mart ayında Rafael Mariano Grossi ile yayımladığımız ortak bildiri ve NPT kapsamında devam ediyor dedi. İslami sözlerinin devamında kalan iki nokta ile ilgili gerekli belgeleri gönderdik. Yeterli bulunmazsa daha fazla belge göndermeye hazırız ifadesini kullandı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami daha önce Tahran'ın meclisin çıkardığı stratejik eylem yasası, nükleer güvenlik sözleşmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması NPT kapsamında faaliyetlerini yürüttüğünü söylemişti.
Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar, ülkesinin İran yapımı insansız hava araçlarına İHA ilgi gösterdiğine doğruladı. Sputnik'e göre Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar, ülkesinin sınır hattını korumak ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için İran'dan insansız hava aracı almakla ilgilendiğini belirtti. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Mohammed Reza Şiyani ve Bolivya Savunma Bakanı Aguilar'ın katılımı ile 20 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen törende iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Tuğgeneral Aşyani, Bolivyalı mevkidaşı Edmundo Novillo Aguilar ile gerçekleştirdiği görüşmede Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Bolivya Savunma Bakanı ise ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, güvenliğin sağlanması, bilim ve savunma sektörlerinde İran ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Dünya Çelik Birliği, İran'ın toplam küresel çelik üretimi Haziran 2023'te %17,4'lük bir büyüme kaydettiğini belirtti. Ayrıca İran, dünya çelik üretiminde Haziran ayında 7. bu yılın ilk yarısında ise 8. sırada yer aldı. İran Madenler ve Maden Endüstrileri Geliştirme ve Modernizasyon Örgütü'nün Dünya Çelik Birliği'nden aldığı verilere göre İran'ın 2023 Haziran ayındaki ham çelik üretimi bir önceki yıla aynı döneme göre %17,4 artışla 3,2 milyon ton olarak kaydedildi. Bu üretim miktarı ile İran dünyada 7. sıraya ulaştı. Ayrıca bu yılın ilk 6 ayında İran 2022'nin aynı dönemine göre %4,8 artış göstererek toplam 16 milyon 100 bin ton ham çelik üretti. İran bu miktarla dünyada 8. sıraya yükselmeyi başardı. Dünyadaki 63 çelik üreticisi ülke tarafından bu yıl Haziran ayında 158 milyon 800 bin ton ham çelik üretildi. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 düşüş gösterdi. Dünyadaki çelik üreticileri 2023 yılının ilk 6 ayında 943,9 milyon ton ham çelik üretti. Bu 2022 yılının aynı dönemine göre %1,1 düşüşe işaret ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Türk medyasına göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Haniye ve Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli grupların liderlerinin Kahire'de yapmaları beklenen toplantı öncesinde Ankara'da bir araya geldi. Hamas Hareketi Siyasi Birimi üyelerinden Hüsam Bedran, görüşmede açık ve derinlemesine bir görüş iş alışverişi yaşandığını, görüşmenin Hamas'ın 29-30 Temmuz'da Kahire'de yapılması beklenen toplantı öncesi Filistinli gruplarla yürüttüğü istişareler kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Görüşmede Filistin davasının karşı karşıya olduğu tehlikelerle mücadele için ortak çaba gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı, işgal rejimindeki fanatik hükümetin daha çok toprak gasp ederek Filistin halkının zenginliklerine el koymayı planladığına dikkat çekildiği kaydedildi. Bedran Hamas heyetinin görüşmede Filistin davasına yönelik tehlikelere ve işgale karşı koymanın en yararlı yolunun direniş olduğunu vurguladığını bildirdi. Görüşmede Filistinli grupların genel sekreterlerinin Kahire'de yapacakları toplantıdan çıkacak sonuçların Filistin halkının beklentilerine uygun olması gerektiğine dikkat çektiklerini belirten Bedran, bunun için toplantıya iyi hazırlanılması ve toplantının da başarılı olması için ortamın uygun hale getirilmesi gerektiğini de kaydetti.
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa itiraz amacıyla İstanbul'da gösteri düzenlenecek. İstanbul'da İsveç ve Danimarka'da Kur'an'a yapılan saygısızlığı protesto etmek için yürüyüş düzenleniyor. Taksim Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüş İsveç konsolosluğuna kadar devam edecek. Yürüyüş 30 Temmuz Pazar günü saat 18'de düzenlenecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Politbüro üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı olarak yapıldı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Politbüro üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Fidan ile Çinli mevkidaşı Wang Yi baş başa ve heyetler arası görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutları ile ele aldı. Görüşmelerde hükümetler arası işbirliği komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomi Komisyonu gibi İki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, kuşak ve yol ile orta koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde de duruldu. Bu çerçevede Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmasına da dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı artırılması konuları gündeme geldi. Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da görüşüldü. Bunun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna'daki en son durumu ve küresel mali sistemde değerlendirildi.
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında Bahçeli evlerde de bir kişi öldürdüğü tespit edilen fistandal tonla kaplı MU'nun da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçeli Evler'de 4 Temmuz'da BD'nin silahla öldürmesine ilişkin çalışma yürüttü. Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi olan Fistan Dalton lakaplı MU'nun cinayeti işlediğini tespit eden ekipler şüphelinin adresini belirledi. Başakşehir Güvercintepe mahallesindeki adrese operasyon yapan ekipler çatı katına kaçıp silahını kullanmaya teşebbüs eden MU'yu bacağından vurup yakaladı. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri cinayete yardım eden şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi, eldiven ile cinayet olayında şüphelinin giydiği kıyafetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tedavisinin ardından MU ile 12 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Gazze ve Batı Şeria'daki direniş koşullarının eskiye nazaran büyük ölçüde değiştiğini ve saraya El Kudüs'ün düşmanı olan cadırma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını açıkladı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed İlhindi, El Mayadin televizyonunda verdiği özel bir röportajında şunları kaydetti. Netanyahu Cenin'e saldırarak bir müzeffer kılığına girmek ve caydırıcılık gücüne sahip olduğunu iddia etmek istedi. Ancak Jenin kampında ağır bir yenilgi uğradı ve herhangi bir kazanım elde etmeden ayrıldı. Salı akşamı Lübnan televizyon kanallarında yayınlanan bu röportajda Filistin ulusunun şu anda iyi askeri yeteneklere sahip olduğunu ve Gazze ile Batı Şeria'da silah yapma kapasitelerine ulaştığını da sözlerine ekledi. Al-Hindi'ye göre bugün saraya El-Kudüs Filistin Sami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Siyonist düşman ile çatışmada okun ucu haline geldi. Aynı zamanda uzun ve kapsamlı bir çatışma içinde olduğumuzu ve Batı Şeria'daki işgali bitirmenin bedelinin ağır olduğunu çok iyi bildiğimizi ancak kazanacağımıza da inandığımızı vurguladı. Al-Hindi konuşmasının bir başka bölümünde İslami Cihat Hareketi'nin El-Fethi ve Hamas'ın görüşlerini bir araya getirmek için birçok çaba sarf ettiğini vurguladı. İslami Cihat ile Fethi Hareketi arasındaki diyaloğun öz yönetim, örgütlere, siyasi tutukluları serbest bırakmaya, ikna etmeye devam ettiğine dikkat çekti. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreter yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'deki direnişi her düzeyde destekleyen tek ülke olduğuna işaret etti.
Siyonist rejim İsrail parlamentosunun tartışmalı yargı reformu kapsamında yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandıran yasa tasarısını kabul etmesinin ardından işgal altındaki toprakların sokakları karıştı. Tel Aviv'de ay olan atı yolunu trafiğe kapatan göstericilerle polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kulüs'teki Begin otoyolunu kapatan göstericileri ise polis kötü kokulu su sıkarak dağıttı. Tel Aviv'deki gösterilere katılan bir İsrailli ise elinde Kuzey Kore bayrağı taşıyarak İsrail'in diktatörlüğe doğru gittiğini gösterdi. Kefer Sabah yakınlarında ise bir sürücü yolu kapatan protestocuların arasına aracıyla daldı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis sürücüyü gözaltına aldı. Öte yandan işgal altındaki topraklar genellikle yeni bir grev dalgası bekliyor. Nitekim İşgal Tabipler Birliği yasa tasarının onaylanmasına tepki olarak 24 saatlik greve gideceklerini duyurdu. Doktorlar yalnızca acil hastalara hizmet verebilecek. İsrail'de 10 bin gönüllü yedek askerin de yeni yasal düzenlemeye karşı görevlerini bırakacağı açıklanmıştı. Böylece bir boykotun İsrail ordusunun harekat kabiliyetini etkilemesinden endişe ediliyor. Benjamin Netanyahu yedek askerlere seslenerek görevlerini siyasi tartışmanın dışında tutmaları çağrısında bulundu.
Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Vitali Savileyev, Reşt Asara Demiryolu hattının inşaatının 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor dedi. Reşt Asara Demiryolu projesinin son durumu ile ilgili açıklama yapan Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Vitali Savileyev, Reşt Asara Demiryolu hattının inşaatının da 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor ifadesini kullandı. İran ve Rusya, Güney Asya'yı Kuzey Avrupa'ya bağlayan Kuzey-Güney Demiryolu hattını tamamlamak amacı ile Reşt Asara Demiryolu'nun inşası için anlaşma imzalamıştı.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya Federasyonu dijital güvenlik alanındaki yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı tehditlerin Ukrayna'da özel askeri operasyonların başlamasından bu yana önemli ölçüde arttığını ve Rusya ile siber savaşın gerçekten başladığını belirtti. Sputnik'in haberine göre Medvedev, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun oturumunda toplantıya katılanlara hitaben şunları söyledi. Ülkenin dijital güvenlik güvenliği konusu tüm bilgi sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışması bugün özel bir yere sahip ve çok önemli bir mevzu. Özel askeri operasyonların başlamasından bu yana bu alandaki tüm zorluklar ve tehditler büyük ölçüde artmıştır. Rusya'ya karşı gerçek bir siber savaş başlatıldı. Ayrıca dost olmayan ülkelerden gelen yaptırımların baskısı da sürekli artıyor. Tüm bunlar kritik bilgi altyapısını korumak için aktif hayati çabalar gerektiriyor. Medvedev sözlerine şöyle devam etti. Yerli teknolojilerin ve ürünlerin olabildiğince güvenli çalışması için aktif olarak geliştirilmesi ve siber saldırıların en aza indirilmesi gerekiyor. Rus atomda güvenli donanım sistemleri geliştirileceğini vurgulayan Medvedev şunları kaydetti. Ortak görevimiz ilgili tüm departmanların çalışmalarını etkin bir şekilde koordine etmek ve destek sağlamaktır.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkesinin hava savunma sistemi için TÜAKVİ'ye geldiğini ve bunun en çok ihtiyaç duyulan yere gönderileceğini bildirdi. Zelenski, sosyal medya hesabını yaptığı açıklamada cephedeki durum ve silah sevkiyatı konularına ilişkin bir toplantı düzenlediğini belirtti. Toplantıda silah ve mühimmat sevkiyatı ile ilgili güncel raporları dinlediğine işaret eden Zelenski, hava savunma sistemimize takviye var, en çok ihtiyaç duyulan yere gönderilecek ifadesini kullandı. Zelenski toplantıda istihbarat biriminden Rusların aktifliği ve gelecek planları hakkında bilgi aldığını aktardı. Malyar, Ukrayna savunma güçlerinin doğudaki Kupyansk ve liman yönlerinde Rusların ilerlemesini engellemeye devam ettiklerini belirterek düşman savunmamızda zayıf noktalar arıyor. Topçu ateşi açıyor, piyade grupları ile saldırıyor ve özel kuvvetler kullanıyor. Tüm gücüyle savunmamızı yarmaya çalışıyor ancak başarısız iddiasında bulundu.
Ve son haberimiz, Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Tiria, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin yerel medyada açıklamada bulundu. Tiria, son 48 saatte Binset, Cenduba, Siryana, Beca, Nabel, Kayravan, Kasrim ve Gabes vilayetlerindeki ormanlık alanlarda 16 farklı noktada yangın çıktığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Siyonist rejime bağlı en büyük terör ağının İran'da çökertilmesi etrafında. İran İstihbarat Bakanlığı, Siyonist rejimi İsrail'e bağlı en büyük terör ağının çökertildiğini ve üyelerinin ve unsurlarının tutuklandığını duyurdu. Terörizm, İran İslam Cumhuriyeti'nin 1979 devriminden sonra karşılaştığı en önemli tehditlerden biridir. 1980'li yıllarda münafıklar grubu gibi terör örgütlerinin körü körüne yaptıkları saldırılar, Siyonist devletin İranlı nükleer bilim insanlarına karşı hayata geçirdiği terörler, özellikle de Amerikan terörist hükümetinin General Kasım Süleymani'ye yönelik terör eylemi, bu büyük direniş komutanını şehit düşürmesi, İran'a karşı yapılan en büyük terör saldırıları olarak sıralanmaktadır. Son 44 yılda aralarında yetkililer, bilim adamları ve sıradan vatandaşların da bulunduğu 17 binden fazla İranlı suikaste kurban gitti. Burada önemli olan nokta, İran'a yönelik terör çetelerinin ve ağlarının başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler tarafından desteklendiği ve desteklenmeye de devam edilmeleridir. Bunun bariz örneği Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin eski mevcut yetkililerinin münafıklar grubunun toplantılarına açık ve alenen katılmalarıdır. Amerika'da olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de terör ve ayrılıkçı grupların varlığı İran'a karşı Batı'nın teröre destek olduğunun bir başka göstergesidir. Şimdiye kadar Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütleri tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kullanıldığına dair birçok belge yayınlandı. Bu belgelerin bir kısmı da İran İslam Cumhuriyeti tarafından yayınlanmıştır. Bu bağlamda İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı duyuruda Tahran, Kirman, İsfahan, Kohgül-Yebuir-Ahmet, Kürdistan ve Mazenderan illerinde çok sayıda sabotaj eylemi gerçekleştirmeyi amaçlayan geniş terör ağı mensuplarının İran İslam Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını duyurdu.
Bu duyuruda Danimarka ve Hollanda'da bulunan terör merkezleri aracılığıyla işgalci Siyonist rejimin casusluk teşkilatlarına bağlı olan ve rejim tarafından maddi olarak desteklenen ve donatılan bu şebekenin üyelerinin Muharrem ayının arifesinde operasyonlarını gerçekleştiremeden yakalandıklarını duyurdu. Bu duyuruda imha gücü yüksek ve uzaktan kumanda kabiliyetine sahip 43 adet bombanın tespit edilerek etkisiz hale getirilmesini, Kor General Kasım Süleymani'nin mezarı ile bazı toplama ve yakıt ihmal yerlerinde sabotaj girişim planlarına değinilerek iç ve dış ihtiyaçları aksatmak ve diğer amaçlarla elektrik direkleri ve benzin istasyonlarının patlatılmasının da sabotaj listesinde yer aldığı belirtildi. Bir başka duyuruda ise Devre Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve Gilan İl İstihbarat Genel Müdürlüğü ortak bir açıklama ile casus Bahai partisinin Gilan ilindeki merkez çekirdeğine mensup kişilerin tutuklandığı ve tutuklanan sanıkların doğrudan ve dolaylı olarak Beytül Adli olarak bilinen Siyonist merkeze bağlı olduklarına tespit edildiği duyuruldu. Bu grupların Siyonist rejim ile örgütsel bağlantı içinde oldukları Gilan ilinde sahte Bahai mezhebinin örgütlenmesi yeniden canlandırma stratejik misyonunu yerine getirmek istedikleri de açıklandı. Bu bağlamda bu grupların agresif propaganda hattı izledikleri ve hedefli bilgi toplama misyonu da yürüdükleri açıklandı. Bu duyurular teorisyen İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sınır ötesi bağlantılarını göstermektedir. Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı terör kozunu kullanmasının nedeni esas olarak direniş gruplarının bu rejime karşı artan caydırıcılık gücüyle ilgilidir. Buna istinaden terör örgütleri Batılı ve Siyonist destekçileri ile birlikte özellikle son bir yılda İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada olduğu gibi geniş çaplı sabotaj operasyonları aşamasına girme niyetindedir. Tabii ki istihbarat teşkilatlarının uyanıklığı bunu başarısızlığa uğrattı. Terörist gruplar ve onların destekçilerine hizmete uğrattı. Ancak bu terör gruplarının hareketlerinin önümüzdeki aylarda da artması da beklenebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Tel Aviv'de süperlerin kazılması ve Siyonistlerin belirsiz geleceği etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Amerika'daki İsrail dostlarının taleplerine rağmen, İsrail'deki muhalefetin ve kamuoyunun taleplerine rağmen, İsrail'i yöneten aşırı sağ koalisyonu yargı reformu tasarısını Knesset'te onayladı. Pazartesi akşamı Netanyahu'nun öngördüğü yargısal reform tasarısı Knesset'te 64 lehte oy kazanarak onaylandı. 56 muhalefet üyesi parlamenterisi Knesset'teki oturuma katılmadı ve boykot uyguladı. Oylama sırasında muhalefet temsilcileri Knesset'ten ayrıldı ve bu toplantıda sadece Netanyahu'nun iktidar koalisyonunun temsilcileri hazır bulundu. Bu nedenle Yargıtay'ın artık hükümetin ve Knesset'in kararlarını ve idari kararları veto etme veya çeşitli davalar nedeniyle bazı bakanların veya başbakanın atanmasına karşı çıkma hakkı olmayacak. Bu tasarının onaylanması, Siyonist yargısının yetkilerinin azaltılmasının ilk adımıdır. Bu tasarının kabulüne göre İsrail yargı sisteminin İsrail hükümeti ve bakanlarının kararlarını makul olmama bahanesiyle iptal etme yetkisi artık kalmamıştır. Daha önce İsrail Yüksek Mahkemesi, Knesset'in kararlarını mantıksız olarak kabul etmesi halinde iptal etme hakkına da sahipti. Ancak Knesset'in kararı ile mantıksızlık kriterleri değiştirildi ve Yargıtay'ın bu konudaki yetkisi önemli ölçüde azaltıldı. Parlamento ve hükümet kararlarına karşı gerçek ve tüzel kişilerin şikayetlerini incelemek üzere geniş yetkilere sahip olan İsrail Yüksek Mahkemesi genellikle Yahudi demokrasisinin ve laikliğinin garantörü olarak sunuldu. Bu nedenle eleştirmenler yargı reformu yasa tasarısını sözde işgalcilerin başı İsrail'in demokrasisinin yıkımının nedeni olarak görüyor.
Yargı reformu yasa tasarısının diğer bölümleri Yargıtay yargıçlarının seçim yolunu hedefliyor. İsrail'i yöneten aşırı sağcı koalisyon, Knesset'in ve hükümetin yargıç atamalarındaki rolünü vurgulamaya çalışırken, muhalifleri bu eyleme hükümetin yargı sistemi üzerindeki kontrolü ve azınlığın çoğunluk üzerindeki diktatörlüğü ile eşdeğer olarak yorumluyor. Tasarıyı eleştirenler bu değişikliklerin arkasında herhangi bir ulusal ve uyumlu motivasyon görmemekte ve aşırı sağ partilerin bu değişikliklerle siyasi konumlarını da istikrara kavuşturmaya, perçinlemeye ve yasa dışı davranışlarına yargı dokunulmazlığı yaratmaya çalıştıklarına inanmaktadır. Eleştirmenler Netanyahu'nun bu eylemdeki ana motivasyonunun hapis cezasına çarptırılma korkusu ile kişisel yolsuzluk davasını kapatmak olduğuna açıkça inanıyor. Böylece yabancı gözlemciler tarafından da onaylanan bu görüşten söz etmek mümkün. Şimdi tasarının birinci bölümünün onaylanmasıyla birlikte İsrail'in tüm toplumunda ve yönetici kurumlarında çelişki ve çatışma durağa ulaşmıştır. Bir iç savaş çıkma, hatta İsrail'in yok olma kaygısı İsrail'e gölge düşürüyor. Bu tartışmalı yasanın da onaylandığının açıklamasının ardından lehte oy veren temsilciler hatıra fotoğrafı da çekerken işgal altındaki topraklarda gerilim ve çatışma hızla büyüyor. Siyonist kaynaklar ise bu planın onaylanmasının ardından binlerce protestocunun Knesset binasını çevrildi ve polis ile çatıştığı bildirildi. Polisin kontrolü kaybettiği de bildirilmiştir.
Hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Amerika, Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaşın devam etmesi doğrultusunda NATO üyesi diğer ülkelerle birlikte Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah sağlanmasında kilit bir rol oynamaya devam ediyor. Şimdiye kadar bu ülkeye 10 milyarlarca dolarlık silah göndermiştir. Geçtiğimiz günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Amerika ve Batı'nın Ukrayna'ya hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullandığını belirtti. Beşar Esad, geçen günlerde Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile bir görüşme gerçekleştirdi ve burada Amerika ve Batı'nın Ukrayna ile ilgili siyasetlerini eleştirdi. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde bu konu üzerinde durmak istiyoruz. Ukrayna gelişmeler çerçevesinde Batı ve Amerika'nın hangi hedefler peşinde olduğunu ve neden şu ana kadar bu desteklerini, özellikle Ukrayna'yı silahlandırma konusunda ki tutumlarına devam ediyorlar sorusunu yanıt aramaya çalışacağız. Bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz. Saygılaştınız efendim.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Şimdi ilk soruda hemen şunu sormak istiyorum. Ukrayna ile ilgili Amerika ve Batı'nın güttüğü politikaları siz hangi yönde değerlendirirsiniz efendim? Sırf Rusya ile karşı karşıya gelmek için mi? Yoksa bölge ile ilgili başka amaçlar ve politikalar söz konusu efendim?
Şimdi şöyle, Amerika'nın bugüne kadar izlediği politikaları incelediğimizde Amerika kendi stratejik çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Başka ülkeleri korumak, onların çıkarlarını gözetlemek diye bir sorunları yok. Onlar biz süper devletiz, dünyanın bir numarasıyız. Dünyayı biz yönetiriz. Biz ne dersek o olur tavrındalar hep. NATO içinde bile böyle de ittifaklarla beraber. Bunu Türk siyasetçileri, askerler de söylemiştir geçmişte. Hep bize bir şey dayattılar. Kendi çıkarları doğrultusunda bize kabul ettirmeye çalıştılar. Aslında NATO'da pek ortaklık gözükmüyor. Yani Amerikalılar dikte ediyor. Siz de onu onaylayacaksınız. Onayma kabı gibi diyorlar. Ve hakikaten öyle her şeyde Amerika'nın yüksek çıkarları var. Onlar göz önüne alıyor. Ve buna göre hareket ediyor. Bunlar nedir? Amerika'nın işte dünya hegemonyasını sürmesi. Bunun karşısında duran yeni güçlerin bertaraf edilmesi, onların zayıflatılması, etkisiz hale getirilmesi de çalışıyorlar. Bu geçmişte Sovyet, İkinci Dünya Savaşı gitti. Hemen Sovyetler Birliği ile savaş içinde müttefikken, savaş biter biter birkaç gün sonra hemen karşı karşıya geldiler ve soğuk savaş başlattılar. O savaş 40-50 yıl sürdü, soğuk savaş. Rusya'yı kuşatmak, dünya denizlerine, dünya ülkelerinin açılmasını engellemek, onu belli bir alanlara hapsetmek ve dağıtmak, parçalamaktı. O 1990 yılında gerçekleşti. Ve önemli bir rakibini etkisiz hale getirdiler ve 90'lardan sonra artık dünyanın sonu geldi. Dünya tek kutuplu dediler. O da 30 yıl zor sürdü. Bugünlere kadar işte Irak'ın işgali, Suriye'nin iç çatışmalarla zayıflatıp parçalanması, Afganistan'dan Afganistan'a yerleşip Asya'nın kalbinde bozgunculuk yapma, Çin'i durdurma. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Amerika'nın en büyük hedefi gelişmekte olan geleceğin büyük gücü Çin'i durdurmak. Bunu da tek başına yapması mümkün değil. Bunu biliyorlar. O bölgede kendine yakın ülkeleri bir pakt içinde, bir ittifak içinde tutmaya çalışıyor, içine katmaya çalışıyor. Özellikle Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda'yı ve bazı Asya ülkelerini, okyanus ülkeleri, Japonya'yı özellikle. Bunlarla birlikte Çin'i kuşatmaya çalışıyor. Ama Çin bu Amerika'nın bu haliyle kuşatılmayacak kadar büyük değer. Biliyorsunuz Rusya Putin'le beraber tekrar ayağa kalkma, gelişme sürecine girdi. Rusya bundan, işte Amerika bundan da çok rahatsız oldu. Rusya'nın toparlanması, Rusya'nın özellikle Çin'le ittifak yapması, Çin'le birlikte durması, askeri paktların içine girmesi, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda beraber olmaları, Amerika'ya karşı birlikte mesaj vermeleri, BRICS gibi ülkeler topluluğuna katılmaları, bunlar Amerika'yı rahatsız etti. Ve Rusya'nın bu gelişmesini durdurmak için, çünkü Rusya'nın hala büyük potansiyeli var, dağılsa da Rusya'nın büyük askeri gücü, ekonomik gücü, altyapı imkanları ve enerji kaynakları var. Dünyanın büyük enerji kaynakları var, Avrupa'yı besleyen. Bunların da gelişimini durdurmaya çalıştı. İşte burada Ukrayna'yı hedef seçtiler ve Ukrayna'yı Rusya'nın yumuşak karnı olarak gördüler. Ve oraya yatırım yaptılar. Ne yaptılar? Ukrayna'nın tabii iç siyaseti, demokrasi, bağımsız devlet olarak yaşama şeyinde bazı sıkıntılar vardı, zayıflıklar vardı. Onlardan yararlanarak Ukrayna içine etki yaptılar. Ve Ukrayna'nın iç işlerine müdahale ettiler, karıştırdı. Diyelim 2014'teki o kışkırtmalarda, büyük olaylarda, iş çatışmalarda hükümeti resmen sivil yöntemlerle, dışarıdan zorlamayla devirdiler. Rusya ile iyi geçinen bir hükümeti, halkın seçtiği hükümeti devirdiler. Onun yerine Batı'nın kuklası iki tane ismi getirdiler arka arkaya ve Ukrayna bugünlere öyle geldi. Ukrayna Amerika'nın seçilmiş bir hedefi, Rusya'ya karşı bir mızrak ucu gibi kullandılar, gördüler ve orada bugünkü çatışmaları yarattılar. Bugünkü çatışmalar çok net bir şekilde Amerika'nın kışkırtmasıyla ortaya çıktı. Rusya buna cevap vermek zorundaydı çünkü bir sonraki adım Ukrayna'nın NATO'ya alınmasıydı. NATO'ya alınması demek artık Rusya'nın kalbine, NATO'nun hançerini dayaması demek. Bunu baştan söylediler. Yani Rusya'nın bu bölgelere gelişmesini, yayılmasını istemiyoruz, genişlemesini. Bunu açıkladılar. Amerika ve müttefikleri buna rağmen bu kışkırtmalara devam etti. Ukrayna'yı alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız ve bu noktaya gelindi. Ukrayna burada hakikaten Amerika'nın mızrak ucu ve kullanılıyor Rusya'ya karşı. Rusya'yı zayıflatmak için. Ama Rusya zayıflatılmaya çalışırken Ukrayna helak oluyor. Büyük darbe yiyor. İşte ordusu bugün büyük bir taarruzu kalkamayacak kadar zayıfladı. askeri malzemelerin de sonuna geldi. Dışarıdan gelen 100 uçak, 50 tane tank topla, bilmem şu kadar mühimmatlarla bu savaş yürütülmez, bu savaş kazanılmaz. Artık Ukrayna savaşı kazanamayacak, sürdüremeyecek noktaya geldi. Onun için Zelenski sürekli batıya gidip yalvarıyor, yardım istiyor. Gelen yardımlar da savaşı sonuçlandıracak, Ukrayna lehine döndürecek malzemeler değil. En iyi silahları bile verseler Ukrayna'da onu kim kullanacak? O savaş malzeme, gelişmiş savaş teknolojilerini kullanmak kolay değil. Bilgi birikim ister. Kısa sürede de onlar hemen öğrenilip kullanılmak. Dolayısıyla Ukrayna'da bir sıkıntı içinde. Buyurun.
Değerli dinleyiciler, bu misafirimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Bu misafirimizde Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahlar ve özellikle Amerika ve Batı'nın Ukrayna Savaşı'ndaki rolü ile ilgili izlediği siyasetleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimizin geri kalan kısmını önümüzdeki günlerde sizlere sunacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bu başta Amerika olmak üzere Batılılar Ukrayna'ya hafif ve anti zırhlı silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahtan milyarlarca dolar vermekle başta kaos yaşayan bölgeler olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde güvensizlik ve istikrarsızlığın yaygınlaşması için gerekli zemini oluşturmuşlardır. Bu ülkelerin Javelin antizırh füzesi gibi modern silahlara ulaşarak ters mühendislik ile benzerini üretebilmesidir ve bu da Batı için yeni ve çok ciddi bir tehdit olarak biliniyor. Bu yüzden Batı ve özellikle Amerika'nın Ukrayna savaşına karşı tutumu ve yüklü silahlar göndermekle savaş ateşini körüklemesinin çifte taraflı bir kılıç gibi çalıştığını ve diğer bölgelerin ve güvenliğini tehdit ettiği söylenmektedir uzmanlar tarafından. Burada sohbetimizi noktalıyoruz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyorum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tank Siri'nin Ebu Mehdi füzesinin düşmanın uçak gemilerini imha edecek güçte olduğunu vurgulaması, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın Rus mevkidaşıyla bir araya gelmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Risalet gazetesinde Siyonist medyanın bu rejimin maruz kaldığı zor şartlara dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist bir medya kuruluşu, Siyonist rejimin bir yıpratma savaşına girdiğini itiraf etti. Siyonist haber sitesi Ynet yayımladığı haberde şu ifadelere yer verdi. Bundan sonra tarihçiler İsrail'in nasıl aptallık çukuruna girdiğini yazacaklar. Aşırılık yanlılarının korkak bir adamın gözü önünde İsrail'i nasıl bir duruma düşürdüğünü bugün bütün halk doğrudan gördü. Siyonist haber sitesi Ynet yazısının devamında şu ifadelere yer verdi. Bu sefer her şey tasvir edildi. Netanyahu'nun stresli adımları, meydanda peşinden koşan ve onunla konuşmaya çalışan savaş bakanı ile görüşmesinden kaçma girişimleri. Netanyahu'nun zayıflığı herkese ifşa oldu. Gerçek kararlar alma yeteneği yok. Netanyahu koalisyondaki aşırılık yanlılarından aşırı derecede korkuyor. Bugün pek çoğu derin bir umutsuzluk ve depresyon içinde.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Rusya'nın Kiev'in Ukrayna tahılının tedarik kanallarını askeri amaçlarla ve Rusya'ya saldırmak için kullanma girişimleriyle mücadele edeceğini vurgulaması, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret girişimlerine karşı İslam dünyasından tepkilerin devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Erbil valisinin İranlı ziyaretçilere sağladıkları kolaylıklar hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ın Erbil valisi Erbeyn münasebetiyle İranlı 500 bin ziyaretçinin Kuzey Irak bölgesine gidebileceklerine değinerek söz konusu ziyaretçiler için bütün imkanlarını sunacakları vaadinde bulundu. Irak Kürdistan bölgesi merkezi Erbil'in valisi Ümit Abdurrahman Hoşnav, İslami İran Batı Azerbaycan valisiyle birlikte katıldığı ortak basın toplantısında İranlı ziyaretçilerin Hac Umran sınır geçidinden bu bölgeye giriş yapmaları konusunda İran yetkilileriyle mütabık olduklarını söyledi. Irak resmi haber ajansı VAA'nın bildirdiğine göre Erbil valisi Abdurrahman Hoşnav bu hususta ayrıca kutsal topraklar ve mekanları ziyaret etmek ve şehitlerin efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen matem merasimine katılmak isteyen İranlı ziyaretçilerin sayısı 500 bin olarak tahmin ediliyor şeklinde konuştu. Erbil valisi daha sonra bu ziyaretçiler için mevcut bütün imkanlarını seferber edip sunacaklarını belirterek, İranlı büyük şirketlerin Kuzey Irak'ta bulunmaları ve ortak yatırımlara katılmalarında memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
Camicem gazetesinde üst düzey Amerikalı subayın Ukrayna savaşına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'in ofis başkanı olarak görev yapmış olan Albay Lawrence Wilkerson, Ukrayna savaşının yakında sona ermemesi halinde NATO'nun gelecek bir yıl içerisinde dağılacağı uyarısında bulundu. Verdiği bir röportajda açıklamalarda bulunan Albay Wilkerson bu hususta ayrıca bu meselenin uzun süreceğini zannetmiyorum, yani önümüzdeki 12 ile 15 ay içerisinde NATO'nun çöküş ve dağılışı başlayacak şeklinde konuştu. Wilkerson söz konusu röportajında Ukrayna savaşı bu şekilde devam ederse ve Washington'da yakın bir gelecekte sorunu çözme yolunda adımlar atmazsa bir çöküş vuku bulur şeklinde uyarıda bulundu. Amerikalı üst düzey subay ayrıca yapılan kamuoyu yoklamalarının batılı ülke insanlarının bugün Ukrayna'ya karşı uygulanan politikalarla ilgili hoşnutsuzluklarını giderek arttığını gösterdiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Dure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Dure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Dure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı da Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura destanının şehit ashabı.
Değerli dinleyiciler, Aşura Destanı'nın Şehit Ashabı isimli Muharrem'e özel sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu sohbetimizde Kerbela ve Aşura destanında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında yer alan Peygamber Efendimizin sahabelerinin yazdıkları destanı ele alacağız. Bu bölümde Müslim bin Afsaca ile ilgili konuşacağız.
Bir önceki bölümde sahabe kavramını tanıtmış ve bu kavramın İslam peygamberiyle tanışmış ve ömrünün sonuna kadar ona iman etmiş bir şekilde vefat etmiş veya şehit düşmüş Müslümanlar için kullanıldığını tespit etmiştik. Ayrıca Enes bin ile Haris Kahili'nin Aşura destanındaki şehadetini ele almıştık. Şimdi bu programda bu sahabelerden bir diğeri olan Müslim bin Afsaca ile tanışacağız. Aşura gününün destan yaratıcılarının bir başka şahsiyeti de Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile tanışmış ve sahabeden olan Müslim bin Afsaca'dır. Adı istisnasız bütün Aşura kaynaklarında geçen Müslim bin Afsaca, Beni Esed kabilesindendi. Hicretten yaklaşık 20 yıl öncesinde doğmuş ve daha sonra Kufe'de yaşamıştır. İslam alimlerinden deve İmam Hüseyin aleyhisselama mektup yazıp Yezid bin Muaviye'ye isyan etmeye davet edenlerdendi. Müslim bin Akil, Kufe'ye vardığında ona biat etmenin yanı sıra diğer Kufililerin biatını almak için de büyük çaba sarf etti. Bazı tarihçilere göre Müslim bin Akil, Kufe'ye girdiğinde ilk konakladığı yer onun eviydi. Müslim bin Akil, Kufe'de gizlice eylemlerini yürütmek zorunda kalınca Müslim bin Afsaca yine Müslim bin Akil'e gönülden hizmet etti ve yeniden kıyamı için silah hazırlamak ve asker toplamak gibi tedbirler aldı.
Var şok geçer bela aldı sabrimi neyne var ateşin dilden ses gelir sen de yatan şaha canın feda
ey din ehli nefsan güzel sehmi
Ubeydullah bin Ziyad'ın Kufe'ye girmesi, Müslim bin Akil'i tutuklaması ve şehit etmesi uzun sürmedi. Kufilerin dağılmasından ve Müslim bin Akil'in şehit edilmesinin ardından Müslim bin Afsaca, Ubeydullah bin Ziyad'ın askerlerinin gözünden saklandı ve geceleyin ailesiyle birlikte Kufe'den ayrıldı. Sonra Kerbela'da Ümmü Hüseyin aleyhisselama katıldı. Aşura gecesi Seyyid-i Şüheda aleyhisselam ashabını toplayıp onlara kalıp kalmamaları konusunda karar vermelerini istediğinde Müslim bin Afsaca İmam Aleyhisselam'ın sözlerine icabet ederek Allah'a ve Ehl-i Beyt'e sevgi dolu sözler söyledi. Cesaretinden ve içgörüsünden bahseden bir durum ortaya çıktı. Afsace şöyle demişti: "Size yardım etmeyi bırakıp düşmanların size hakim olmasına izin verebilir miyim? Hayır, vallahi bunu yapmam ve düşmanın göğsüne bir mızrak atıp kılıcın kabzası kırılıncaya dek sizi bırakmayacağım. Senden ayırmam. Elimde silah yoksa bile seni savunmak için onları taşlarım. Ölene kadar bunu devam ettireceğim. Eğer öldürüleceğimi ve dirileceğimi bilsem, beni yakacaklarını ve küllerimi rüzgara savuracaklarını ve bunu 70 kere yapacaklarını bilsem bile senden ayrılmam. Çünkü bu ölüm sonrasında sonsuz mutluluk var."
Dini gayret, Müslim bin Afsacı'nın bir başka özelliğiydi. İmam aleyhisselama hakarete asla müsamaha göstermezdi. Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselam ve ashabı çadırların arkasını korumak için bir hendek hazırlayıp içine ateş yaktıklarında Şimr bin Zelcevcen, sazlık ve odun yakanları görünce Hüseyin'le alay etti ve ona cüretkar ve küstahça bir şekilde şöyle dedi: "Ey Hüseyin, kıyamet gününden önce mi dünya ateşini koştun?" İmam şöyle buyurdu: "Bu kim?" Görünüşe göre Şimr bin Zelcifşen. İmamın ashabı cevap verdiler: "Evet efendim, odur." İmam aleyhisselam Meryem suresinin 70. ayetini istinaden şöyle buyurdu: "Seni çobanoğlu, cehennem ateşine daha layıksın." İmam aleyhisselam ile Şimr bin Zelcevşen arasındaki konuşmayı duyan Müslim bin Afsace, Şimr'i hedef alıp onu öldürmeye karar verdiyse de, Seyyid-i Şüheda onu durdurdu ve şöyle dedi: "Savaşı başlatan taraf olmak istemiyorum."
Esselamu aleyke ve alel ervahi illeti hallet bifenâe. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم."
Müslim bin Afsace'nin diğer önemli vasıfları ve kişilik özellikleri arasında onun Ehlibeyt mezhebindeki derin bilgisini gösteren bilgili ve tasavvufi konuşmaları ve hitabeleridir. Savaş meydanında düşmana şu meydan okumalarda bulunmuştu: "Bana sorarsanız, bilin ki ben savaş meydanının Beni Yasad aşiretinden olan aslanıyım. Bize zulüm yapanlar kemalden ve mükemmeliyetten uzaklar ve Allah dinine kafirler." Bu meydan okumalardan sonra düşman ordusuna saldırdı. Amr bin Haccac komutasındaki İbni Sa'd'ın ordusundan bir kısım, Fırat Nehri yönünden İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ordusuna saldırarak çarpışmaya başladı. Afsace ise var gücüyle savaşa girişti ve şehadet eşiğine geldi. Bu sırada İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Habib bin Mazahir başucuna gittiler. Müslim bin Afsace hayatının son anlarında Seyd el-Şüeyda'nın hayatından endişe duyduğu için Habib bin Mazahir'e şöyle hitap etti. Bu kişiyle ilgilenmeni sana vasiyet ediyorum. Onunla ol. Allah sana merhamet etsin. Canını onun önünde feda et ve onun fedaisi ol, dedi. Tarihçilere göre o anda imam Müslim'e şöyle hitap etti. Allah sana rahmet etsin ey Müslüman. Allah yolunda ahdini sonuna kadar tutup şehadet şerbetini içen müminler olduğu gibi bekleyip ahdini bozmayanlar da vardır.
Tahran Radyosu.
Eski dostu Habib bin Mezahir, Müslim bin Afsacı'nın yanına yaklaşarak, ''Senin yere düşüşünü görmek benim için ne kadar zor. Mekanın cennet olsun dostum.'' dedi. Müslim bin Afsacı ise zayıf bir sesle cevap verdi. ''Allah sana hayır ve saadet versin.'' Sonra şehadet mertebesine kavuştu. Aşura gününde Müslim bin Afsacı'nın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ordusunun ilk şehidi olduğu söyleniyor. Kerbela destanında Müslim bin Afsacı'nın eşi ve çocuklarının da bulunduğu bazı rivayetlerden bilinmektedir. Tarihçiler diyor ki, Halef bin Müslim bin Afsacı, Aşura mahallinde muhterem babasının yanında hazır bulunan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehit düşen Reşid de vardı.
Değerli dinleyiciler, Aşura Destanı'nın Şehit Ashabı isimli özel sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstüde.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki.
Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilere dair son gelişmeler.
Ve Türkiye'de ekonomik krizin devam etmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir ifadelerine yer verildi.
Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır ifadesi kullanıldı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar ilişkin, bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır ifadelerini kullandı. Dün ayrıca radikal bir gruba üye 5 kişi Kopenhag'da Mısır Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunarak Kur'an'ı yaktılar.
Geçen hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine Am el-Hammami'yi atadı. Mısır'da Ankara Büyükelçiliği atamasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Sisi'nin imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Ankara Büyükelçiliğine atanan Amr el-Hammami, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler Büyükelçilik düzenini çıkarmadan önce Ankara'da maslahatgüzar olarak görevini sürdürüyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atanmıştı. Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğinde 2019'dan bu yana maslahatgüzar olan Amr el-Hammami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı. Hammami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerinde de konsolosluk görevinde bulunmuştu. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu Türkiye'nin birkaç yıldır dış politikasındaki zikzaklar hep olası gelmiştir. Yani bu bugünkü Arap ülkeleriyle olan gelişmeler, diyaloglar Türkiye'nin tamamen daha önce reddettiği ve karşı cephe olarak gördüğü Arap ülkelerine tekrardan birebir özür dileyerek onlarla diyalog kurması iddia ettiği gibi onlara karşı bir tavır koymaya direnme gibi herhangi bir şeyin olmadığını ve bu yönüyle Türkiye yapmış olduğu son hareketleriyle Arap ülkeleri ve İsrail'le olan siyasetini tamamen özür dileyerek yeni bir siyasete, yeni bir mecraya girdi ve bununla beraber daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği gibi işte tavrı ve siyasetinden dolayı hep düşman olarak gördüğü ve onlara karşı mücadele edeceğini söyledi ve bunu zaman zaman da iç politikada kendi rakiplerine koz olarak da kullandı ve bunun üzerinde de bir siyaset yaptı ve iç politikada da bu yönlü tavırlar ve bu tür hareketler hep seçim dönemlerine rast geldiği için bir nevi propaganda, seçim propagandası olarak da değerlendirebiliriz. Yani bugünkü gelişmeler Türkiye'nin siyasetinde kararlı bir dış politika olmadığı gibi günübirlik değişen ve bir zamanlar düşman olarak gördüğü kesimleri bir sonraki döneme dost olarak, yandaş olarak görebilirsin. Bu Türkiye'de artık son dönemlerde beklenen ve normalleşen bir durumdur. Türkiye ile Arap ülkeleri Türkiye olan güvenini tamamen diyebiliriz ki İsrail ile olan diyalogdan geçer. Ve biliyorsunuz birçok Arap ülkesi bugün tamamen siyasetini İsrail'e göre şekillendiriyor ve ona göre yapıyor ve bununla ilgili eğer Türkiye İsrail'le olan ilişkileri veya İsrail Türkiye olan tavrı normalleşirse Arap ülkelerinde de bir olumlu bir durum yansıyabilir. Aksi takdirde Arap ülkelerinde kararlı bir dış politika izlediğini söyleyemeyiz. Bu nedenle onların siyaseti de tamamen İsrail'in ortaya koymuş olduğu tavırdan geçer ve olumlu bir durum gelişirse Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler de olumlu bir yönde gelişebilir. Onun aksi takdirde tamamen bağımlı bir siyaset politika izlendiğini söyleyebilirim.
Sayın Bedri Fırat'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Türkiye'de ekonomik krizin son günlerde şiddetlenmesiyle ekonomi uzmanları önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu ülke halkı için daha zor günleri öngörüyor. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Geçen hafta Türk lirasının değer kaybı bu yılın başından bu yana %30'a ulaştı. 19 Temmuz çarşamba günü ise dolar 26,90 TL oldu. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst düzey Türk heyetinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret ettiği bu hafta içerisinde Merkez Bankası bu ülkede faiz oranlarını bir kez daha arttırdı. Türkiye aylardır ekonomik bir krizle karşı karşıya. Milli para biriminin değer kaybetmesi, Türkiye'de enflasyon oranının yükselmesine, işsizliğin artmasına ve bunun sonucunda geçim sıkıntısına ve yoksulluğun artmasına neden olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin 13. dönemini kazanmasının ardından hükümetin ve devlet kurumlarının ekonomik karar vericilerini değiştirdi.
İktidarın yeni üyeleri de eski meslektaşlarına göre farklı kararlar aldılar ve faiz artışı bu kararlardan biri oldu. Buna rağmen halkın ekonomik durumunda ve Merkez Bankası tarafından yayımlanan ekonomik istatistiklerde olumlu ve gözle görülür bir değişiklik gözlemlenmedi. Türkiye'deki birçok ekonomi uzmanının bu ülkenin mevcut ekonomik sorunlarını sadece ekonomik meseleler olarak görmemesinin nedeni de budur. Türk ekonomi uzmanları şöyle diyor. Ülke ekonomisinin en kötü yönetim biçimine tanık oluyoruz ve paramızın kolayca değersiz ve işe yaramaz şeylere harcandığını ve ülkeye gerçekten gerekli olmayan maliyetler yüklediğini görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bazı analistleri ve siyasi gözlemcileri Türkiye'nin sorunlarının sadece enflasyon oranındaki artışa indirgenemeyeceğine inanıyor.
Gerçek şu ki mevcut ekonomik kriz insanların hayal ettiğinden daha derin. Bu konuda ünlü Türk analistlerden biri olan İbrahim Kiraz şöyle diyor. Enflasyon marjinal bir sorundur ve Türk halkının yaşadığı ekonomik ve geçim sıkıntılarının temel nedeni yapısal ve temel sorunlardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ünlü Türk uzmana göre Türkiye'nin temel ekonomik sorunları ekonomideki felaket, eğitim sistemindeki sapmalar, dış politikadaki hatalar ve tarım sektöründeki büyük aksamalardan daha fazlasıdır. Türkiye yapısal sorunlar yaşıyor ve yapısal reformlara ihtiyaç duymaktadır.
Örneğin ülkenin mevcut ekonomik sorunlarına son vermek ve enflasyonu düşürmeye yönelik para politikalarını yoğunlaştırma taahhüdünü yerine getirmek amacıyla 20 Temmuz Perşembe gününden itibaren faiz oranını 500 baz puan artırarak %20'ye çıkarırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın Haziran ayında banka faiz oranını 650 baz puan artırarak %15'e yükseltti ve enflasyon düzelene kadar kemer sıkma politikanın devam edeceğini vurguladı. Bu önlemlere rağmen Türkiye'nin mevcut sorunları azalmakla kalmamış, artarak devam etmiştir. Piyasanın banka faiz artırımının yetersiz kalacağı endişesi fiyat değişim sürecinde daha da belirginleşiyor. Erdoğan hükümetinin yanlış politikalar uyguladığı durumlardan sadece bir tanesinden Ankara'nın göçmenlerle ilgili politikalarına değinebiliriz. Örneğin Türkiye Afganistan'dan çoban istihdam ediyor. Bir yandan da bu ülkenin üniversitelerinden doktor ve mühendisleri Avrupa'ya gönderiyor. Sadece geçen yıl 3000 doktor ve hemşire Türkiye'den yurt dışına sığındı. Mevcut gidişata göre bu yıl bu rakamın 4000 kişiye çıkacağı şimdiden tahmin edilebilir. Türk doktorlarının batıya göç etmesinin temel nedeni Türkiye'deki maaşlarıdır. Aslında kuşağının en zeki öğrencilerinden biri sayılan ve uzun yıllar ülkesinde eğitim görmüş bir doktorun maaşının sıradan bir memur maaşından çok az farkı vardır. Aynı çalışanın maaşı açlık sınırının altında olmasına rağmen doktor yurt dışına göç ederek bambaşka koşullarda yaşayabilmektedir. Oysa Türk çalışanları için böyle bir göç olasılığı bulunmuyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti ya turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki aşikramallarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hazreti Zeynep'i dünyanın tüm büyük erkekleri ve dünyanın tüm büyük kadınları için olağanüstü bir model olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Öyle güçlü bir ifade ile, böyle anlamlı kelimelerle, hem de o zor şartlarda böyle konuşuyordu. Hazreti Zeynep'in önünde bir grup dinleyicinin oturduğu, dinledikleri onun da bir hatip gibi konuştuğu gibi değildi. Hayır, etraflarını bir grup düşman, mızraklı düşman onları çevrelemişti. Bir grup çeşitli durumlardaki insan vardı. Müslüm'ü İbni Ziyad'a verenler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a mektup yazıp da tersini yapanlar, İbni Ziyad'a karşı savaşmaları gereken gün ellerinde gizlenenler, bunlar Kufe pazarındaydılar. Nefsi zayıf olan bazı insanlar da vardı, şimdi de durup izliyorlardı. Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kızını görüyorlar, ağlıyorlar. Hazreti Zeynep böyle karışık ve güvenilmez bir grupla karşı karşıyaydı. Fakat böyle güçlü konuşuyordu. O tarihin kadınıdır. Bu kadın artık zayıfe değil, kadın zayıfe bilinemez. Mümin kadının cevheri zor şartlarda kendini böyle gösterir. Bu kadın modeldir. Dünyadaki tüm büyük erkekleri ve dünyanın büyük kadınlarına. Nebevi inkılabı ve Alevi inkılabın hasallarını tanıyor. Diyor ki, siz fitnede hakkı teşhis edemediniz. Görevinizi yerine getiremediniz. Sonuncu peygamberin ciğerparesinin başının mızraklara gitmesi oldu. Zeynep'in büyüklüğü buradan anlaşılır. Muhterem dinleyiciler, İslam Mikalova rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki Aşık Romanları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم